Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
Gündem Medya'dan herkese iyi günler. Bu hafta Ceren Sözer ile birlikte yine aslında yoğun bir medya gündemiyle karşınızdayız. Çünkü seçimler yaklaştıkça özellikle gazetecilik alanında bilgi ekosistemine dönük tasarruflar artıyor. Gazetecilere yönelik şiddetli uygulamaların şiddet dozu daha da artıyor. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iletişim kampanyasının içeride ve dışarıda nasıl sürdürüldüğüne tanıklık ediyoruz. Ne tür yeni mesajların ortaya çıktığına ya da ne tür mesajların kuvvetli bir biçimde iç kamuoyuna daha ağırlıklı olarak ve belki biraz da dış kamuoyuna verilmeye çalışıldığına tanıklık ediyoruz. İşte hepsini, bunların hepsini konuşmaya çalışacağız. Ceren Sözer'e hoş geldin.
Merhaba hocam.
Öncelikle geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış gezileri gündemdeydi. Aslında hala kendisi yurt dışında. Özbekistan gezisine tanıklık etmiştik. Ardından kraliçenin cenaze merasimi için Londra'ya gitmeyi seçmedi. Tüm dünya liderleri aslında Londra'dayken o biraz da boş kalmış. New York'ta Central Park'ta zamanını değerlendirdi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı her yıl yapılır bilirsin ve buralardan çeşitli fotoğraflar, çeşitli görüntüler servis edildi. Hatırlayacak olursam Büşra Uygun da belki ekrana getirecektir. Öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özbekistan'ın Semerkant kentinde Şangay İşbirliği Örgütü'nün liderleriyle, o örgüte üye olan ülkelerin liderleriyle, işte Vladimir Putin, İlham Aliyev, Belarus Devlet Başkanı Lukashenko akla gelen ilk isimler bir masa etrafında toplanmış ve fotoğrafın öyle bir açısı var ki sanki o masanın başında Erdoğan oturuyor ve tüm liderler Erdoğan'ın sohbetine tabi bir vaziyette onu dinliyorlar. İşte İdris Kardaş Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan dezenformasyonla mücadele biriminin başına yeni getirilmişti. Onu da konuşmuştuk. Gururumuz şeklinde servis ediyor. İktidara yakın kesimler yoğun bir biçimde bu tek kare üzerinden aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o liderler üzerinde nasıl bir tesiri olduğuna dair çeşitli mesajlar üzerinde bir dünya lideri olarak Cumhurbaşkanı bir kez daha anarak bu fotoğrafı paylaştılar. O sırada ama başka bir ülkede benzer bir iletişim faaliyeti daha vardı. Hatırlanacağı üzere Pakistan'ın başbakanı da bu toplantılardaydı. Pakistan medyası da aslında resmi kanallar eliyle bir fotoğraf paylaşmıştı. Bilmiyorum, belki o da şu anda ekrana gelir. Pakistan Başbakanı işte diğer liderlerle beraber Semerkant'ta şu an ekrana geldi. Bir pazar yerinde dolaşırken elini çenesine atmış, düşünceli bir biçimde kameraya doğru yönelmiş. Diğer liderler adeta bir koridor açmışlar önünde ve Pakistan Başbakanı'nın ne diyeceğini merakla bekliyorlarmış gibi bir tek karelik fotoğraf var. Pakistan hükümeti de bunu tüm gözler Pakistan Başbakanı'nın üzerinde şeklinde paylaşıyor. Ta ki ertesi gün bu işin videosu çıkana kadar. Aslında orada Pakistan Başbakanı pazar yeri gezisinde arkada kalmış. Tezgahlardan bir şeyler alıyor, atıştırıyor liderler. Hadi sen de gel, buyur sen de atıştır diye ona bir koridor açıyorlar. O da gidiyor bir lokma atıyor ağzına ve devam ediyorlar. İşte o anın bir karelik görüntüsü. Videosu ortaya çıkınca hakikatin aslında başka şekilde olduğunu anlıyoruz. Sen de iletişim fakültesinde yıllardır ders verirsin. Hakikat inşasına dair özellikle fotoğrafın gücü ya da videonun gücünün ne kadar farklı şekillerde kullanılabileceğine dair metinler okutursun, tartışmalara girersin. Bu fotoğraflar üzerinden yürütülen hakikat inşasını nasıl görüyorsun? Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerden önce nasıl çerçevelendirmeye, nasıl bir ambalajla sunulmaya çalışıyor? Belki biraz Central Park'a da değinerek anlatmak istersin.
Evet Can, bu tür iletişim çatışmaları yalnızca işte Erdoğan döneminde değil, eskilerde de yapılmıştı ve tartışılan bir şeydir. Yani hatta en bilineni mesela Ecevit'le Clinton'ın vücut dillerinin fotoğrafa yansıması, daha sonra işte Erdoğan ve Obama'nın dillerinin fotoğrafa yansıması üzerinden aslında güçlü lider mitinin fotoğraflar aracılığıyla nasıl canlandırıldığı, nasıl ortaya konduğudur. Fakat burada dikkat çekilmesi gereken bir şey var ki, yani bu güçlü lider mitini fotoğraflarla veya görsel bir şeyle oluştururken burada gerçekten güçlü olduğunun kanıtı bu fotoğrafların iç siyasette değil, esasen dış siyasette, uluslararası siyasette önemli, başkaları tarafından kullanılan ve bu şekilde yorumlanan hallerinin olması gerekir. Yani eğer siz uluslararası medyada bu tür yorumlarla bu şekilde yer alıyorsanız, işte hani Erdoğan konuştu, ondan sonra diğerleri dinledi alt metnini içeren bir haber olabiliyorsanız o bir iletişim başarısıdır. Aksi takdirde senin de bildiğin üzere kamerayı, kadrajı nereye koyarsan oradan başka türlü fotoğrafla çekebilirsin ki bir siyasal iletişim alanının da önemli şeylerinden bir tanesi bu imajdır. İşte bir fotoğrafı aşağıdan çekmekle yukarıdan çekmek arasında bir liderin duruşu vesaire bakışı arasında, hatta bunun için özel olarak çalışmalar da mevcuttur. Yani hani siyasetçilere bu dili öğretmek, fotoğrafta nasıl duracaklarını öğreten bir takım eğitimler verilir veya işte ne bileyim siyasal iletişimden anlayan bu tür uzmanların da bunları biliyor olması gerekir. Böyle baktığımız zaman iki liderin, bir Şerif'in yani Pakistan lideri ve Erdoğan'ın iç siyasette en çok aslında desteğe ihtiyacı olan, yani kendi propagandasını kendi halkına yapmaya en çok ihtiyaç duyan liderlerden ikisi olduğunu gösteriyor bu bize. Yani bir taraftan işte iktidar medyasının böyle bir mekanın sahibi neredeyse başlığıyla vermiş olduğu Özbekistan'daki Semerkant zirvesindeki fotoğrafta aslında daha sonra yapılan gazetecilerle şeyde bir basın toplantısı demeye çok dilim varmıyor ama bir söyleşi esnasında bunu Erdoğan söylüyor aslında. Aliyev kendisine o koltuğu veriyor. Aslında fotoğrafa biraz daha baktığımız zaman diğer liderlerin zaten kendi işlerinde aynı dili konuşabildikleri ve birbirlerini anlayabildikleri, Erdoğan'ın bir tercümana ihtiyaç duyduğu için
neredeyse daha... İran ve Çin'i çıkartırsan resmi dilin Rusça olduğu, herkesin Rusça konuşabildiği bir Şangay İşbirliği Örgütü'nden bahsediyoruz. Tamam, İran, Çin ve Pakistan hariç ama diğer tüm üyeler zaten Rusça üzerinden anlaşabiliyor.
Evet, dolayısıyla da Erdoğan'ın anlattıklarının anlaşılabilmesi için bir tercümana ihtiyacı var ve o tercümanın yan tarafta durup çevirebilmesi için de bir alana ihtiyacı var. Dolayısıyla o alanın sağlanabildiği bir koltuğa oturtulmuş kendisi ve bu fotoğrafın ortaya çıkmasının esas sebebi de bu olmuş. Diğer taraftan şuna da dikkat çekmek istiyorum. Bütün gazeteler bunu böyle bir gurur tablosu olarak iktidar medyasına verirken tabii ki Akit bu haberi çok gururlanmış olsa da veremedi. Çünkü masanın üzerinde işte çeşitli içkiler bulunuyordu.
Şampanyalar.
Bu da, şampanyalar, işte şaraplar vesaire. Bu da bir taraftan hani bir gururun da sansürlenmesine mecbur kalındığı bir şeyi de gösterdi bize. Hemen oradan kısaca geçeyim. Aslında görsel iletişim birazcık daha senin alanın olduğu için sana daha fazla yorum bırakayım. Bu çalışmalar yapılır dedik. Bunlardan en çok en hatırladıklarım benim şimdi düşünce aklıma Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun işte parklarda koşarken insanlarla selfie çektirdiği vesaire, aslında hepsinin bir iletişim çalışması olduğu şeyler geliyor, görüntüler geliyor. Fakat orada yine kurgulanmış da olsa hani başbakanın spor yaptığı, rahat kıyafetlerle aslında toplumdan biri gibi davrandığı, işte burnunun büyük olmadığı, işte mütevazı bir başkan olduğuna dair bir iletişim çalışması. Fakat buraya bakıyoruz, bir Central Park organizasyonu yapılmış belli ki. Ve fakat Erdoğan'ın böyle neredeyse hani bir kravat hariç olmak üzere bütün resmi şeyiyle beraber, ki daha önceden şeyi de hatırlıyorsun, Erdoğan'ın New York'ta başka seyahatlerinde bu uluslararası medyada konu olmuştu. Çok sayıda zırhlı araçla gelmesi ki kendi aracını götürüyor. Yani insanların parkta Erdoğan'ı bizim bildiğimiz kadarıyla bugüne kadar yapılan iletişim çalışmaları güçlü lider, hatta Londra'ya gitmesi sebeplerinden bir tanesi olarak da iddia edilen kendi aracıyla gitmemesi, işte otobüse binecek olması vesaire gibi. Şimdi böyle bir durumda biz biliyoruz ki Erdoğan'a bu kadar kolay yaklaşabilmenin, yani Central Park'ta koşan, yürüyen bir insanın doğrudan Erdoğan'la temas edebilmesinin çok da fazla bir imkanı.
Bak buradaki arkadaki çalıların arasına bak ama. Şimdi evet. Arkadaki çalıların arası muhtemelen tıklım tıklım dolu. Biraz da tabii şey imajı vardı. Özür dilerim, lütfen devam et ama kısa bir hatırlatma da yapmak evet. isterim. Hatırlarsın Cumhurbaşkanı bundan yıllar önce 2017 yılında New York'ta değil ama Washington'dayken protestolar vardı karşısında ve protestocularla Erdoğan'ın koruma ekibi arasında oldukça evet. sert bir münakaşa değil yani çeşitli insanların darp edildiği adeta bir meydan kavgasına dönüşmüş sahneler yaşanmıştı. Hatta işte Erdoğan'ın bazı korumaları yargılandı. Amerika Birleşik Devletleri'ne yanılmıyorsam birkaçının giriş izinleri iptal edildi ve bu haber olmuştu işte. Yani bu New York Times'dan Washington Post'ta Amerika'nın merkez medyasında da haber olmuştu ama şu an ekranda Anadolu Ajansı eliyle servis edilen bu Central Park görüntülerinin Amerikan medyasına kabaca baktım, taradım. En azından yaygın medyasında haber olduğunu görmedim ben.
Tabii yani aynı gün bir tarafta da kraliçenin cenaze töreni olduğu ve bütün liderlerin orada olduğu bir yerde Erdoğan'ın Central Park'ta, ki normalde aslında herhangi bir siyasetçinin kolayca Amerika'da başka yerlerde yapabileceği bir etkinliğin dünyada haber olmasına zaten çok da imkan yoktu. Bu dediğim gibi az önceki günde olduğu gibi bir iç siyaseti, hatta bunu o kadar abartmışlar ki bir tane Burkina Faso'lu bir şey var belki onu hatırlarsın. Dünyanın en iyi başkanı diye bir şeyde
bulundu. Selfie videosu çekiyor, o servis ediliyor.
Evet, yani hani neden dünyanın en iyi lideri olduğu konusunda herhangi bir şey olmadan. Fakat tabii şey bunu çok sevdi. İktidar medyası bu görüntüleri çok sevdi. Ve bunu artık bir şey olarak da uzun bir süre bu fotoğraflar kullanılacaktır. Seçim kampanyalarında da hani uluslararası siyasete yön veren lider başlığı altında kullanacaktır diye düşünüyorum.
Bak şu an ekrana geliyor bu jogging kıyafetli güneş gözlüklü beyefendinin en son yaklaşık 13 saniye el sıkıştıktan sonra bizim Türkiye'de artık son dönemde gördüğümüz gibi şu an yaptı. Bu eyvallah hareketiyle elini göğsüne vurarak kalkması da ayrıca dikkat çeken bir şeydi. Senin de dediğin gibi iktidara yakın yazarlar, yayın kuruluşları bunu servis etti ve mesela Hilal Kaplan öyle bir noktaya getirdi ki bu Central Park temaslarını, Erdoğan barış ve istikrarın tesisi için küresel zeminde bile varlığına ihtiyaç duyulan bir lider çıkarımını yapıyor yazının sonunda. Sabah gazetesi yazarı ve TRT yönetim kurulu üyesi Kaplan. Aynı zamanda merkez medyanın da yani haber kanallarının da bunu kullandığını, yoğun bir biçimde kullandığını görüyoruz. Ancak senin dediğin bir nokta önemli. Yani bu dünya lideri imgesi aslında dünya için tesis edilen bir imgeden ziyade seçimler öncesi iç siyaset için güçlendirilerek, yeniden üretilerek sahaya sunulan bir faktör gibi gözüküyor. Çünkü işte altılı masanın adayına karşı en önemli farklardan bir tanesinin de işte dünyanın tanıdığı, herkesin yanına gelmek için can attığı, tüm liderlerin bir anlamda yüzüne baktığı bir lider profiliyle işte Türkiye'nin iç siyasetinden gelen bir aday arasında geçebileceği de anlaşılan seçimin baskın propaganda mesajlarından bir tanesi olacak gibi gözüküyor. Şimdi yine bir fotoğraf var Ceren. O fotoğrafta bizi başka bir noktaya götürüyor. O da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özbekistan'daki temasları sırasında, artık Özbekistan'dan ayrılmak üzereyken beraberinde uçağında götürdüğü, taşıdığı, gazetecilerle çektirdiği bir kare. Uçak fotoğraflarını daha önce de konuşmuştuk. İşte bu fotoğraftaki isimleri biraz araştırıp, arayıp tarayıp bulabiliyoruz. Çünkü hakikaten bazıları kamuoyu tarafından çok tanınmıyordu. Ama zaten uçağa o kadar çok biniyor ki bu isimler, artık isimler öğrenildi. Ağırlıklı olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın beraber seyahat etmekten en azından rahatsızlık duymayacağı, konforlu bir yolculuk gerçekleştireceği genel yayın yönetmenleri, Ankara temsilcileri ve yazarlar seçiliyor. Bu kez uçakta değil bu kare. Çünkü uçakta sen de hatırlarsın, Cumhurbaşkanı otururken işte ağırlıklı olarak kadın temsilciler yanında oturur. Bazı erkek temsilciler arkada ayakta durur. Bir nebze yine hani eşit bir konum, hani o gazeteci ve siyasetçi arasındaki eşit konumu vurgulayan bir görüntü verilir. Burada tam tersi bir görüntü var. Cumhurbaşkanı ortada oturuyor ve 16 gazeteci, ki onların uçakla niye oraya taşındığı da ayrı bir tartışma konusu, onu konuşuruz istersen. Yanında oldukça resmi bir biçimde kimisi biraz daha kendine güvenenler elleri cebinde, bazıları esas duruşta poz vermişler. Bu fotoğrafı nasıl yorumluyorsun?
Can, bu uçak fotoğraflarını yorumlarken hatırlarsan en çok dikkatimizi çeken şeylerden bir tanesi bu gazetecilerin, ki evet artık çok bunları yorumladığımız için bir kısmını artık ben de şey yapıyorum, yani rahat rahat kim olduklarını çıkartabiliyorum, bu bir aşama. Önlerinde hiçbir not, kayıt cihazı vesaire hiçbir şeyin olmadığı bir ortam gösteriliyordu bize. Ve bir işte soruları yanıtladı. Sonradan işte hatta bunun arka planını konuştuk. Zaten aslında bir şey, basın bülteni gibi nelerin konuşulacağı, nelerin yazılacağı doğrudan dağıtılıyor diye. Şimdi bu fotoğraf onu bir şey daha ileri götürüyor. Bir aşama daha ileri götürüyor. Burada gazeteciler oturmuyorlar bile. Yani bir soru sorup karşılıklı cevap alabilecekleri, yani eşitliğin ötesinde bu görüntü, belki de tabii daha öncesinde bir masa etrafında oturmuş ve konuşmuşlar.
Bu bir hatıra fotoğrafı olabilir, evet, hadi gelin bir de fotoğraf çekelim şeklinde olabilir.
Evet, ama yine de madem hani dünya lideri olarak iletişim konusunda bu kadar çaba sarf edilen bir şeyin, Cumhurbaşkanı için gazetecilerle verdiği, yani gazetecilerle yaptığı söyleşinin fotoğrafı bu mu olmalı? O zaman işte ikinci soruya geçiyoruz. Yani burada yalnızca, o da daha ana akım geleneğinden geldiği için belki Ahmet Hakan'ın bağımsız duruşunu birazcık, yani ellerinin cebine koyarak biraz daha rahat olduğuna dair bir şey vermeye çalıştığını söyleyebiliriz. Geri kalan gazetecilerin hepsi neredeyse esas duruşta ya da el pençe divan şeklinde etrafı dizilmiş görünüyorlar. Yani sadece bu fotoğrafın mesela uluslararası medyaya, medya tarafından yorumlanması veya işte kullanılması halinde bile aslında Erdoğan'ın medyaya ya da AKP iktidarının medyaya nasıl baktığı konusunda veya bir cumhurbaşkanının böyle şeyli bir koltuk, bir berjerde, afili bir berjerde oturup etrafındakinin el pençe divan durduğu gazeteciler koşullarında bu gazetecilerin cumhurbaşkanına ne sorabilecekleri ya da soru sorup sorabilecekleri dahi kuşkulu olduğu bir görüntü veriliyor. Yani bunu muhtemelen bu haliyle değil, bundan gurur meselesi, bundan bir gurur vesilesi çıkartan gazeteciler bunlar. Yani bu her zaman iktidarın yanında olduğu, Erdoğan'ın yanında olduğu her vesileyle ifade ederler. Ve fakat bu görüntü onların, evet, Erdoğan'ın her daim yanında olduğunu gösterirken diğer taraftan hiçbir şekilde soru soramadıklarını ve gazetecilik yapamadıklarını da bir işaret olarak
Ceren, haklarını yeme, ama şimdi ben Ahmet Hakan'ın mesela bir sorusunu duydum. Şöyle sormuş Cumhurbaşkanı, Özbekistan'daki o liderlerle fotoğrafınız Türkiye'de çok yankı uyandırdı. Bize onun lütfen perde arkasını anlatır mısınız diye bir soru sormuş açıkçası. Dolayısıyla aslında sorulabilen soruların sınırı çok belli. Daha önce de konuştuk. 16 gazeteciyi oraya taşımanın pek bir anlamı da yok aslında, çünkü tek bir merkezden onaylanarak gelen bir metin var ve 3 aşağı 5 yukarı kimseni sıra dışı ayrı bir gözlem yazısı yazabiliyor, ne bir kulis haberi yapıyor. Oraya gitmişken diğer liderlerle özel röportaj peşinde koşan kimse yok. Yani ben bir genel yayın yönetmeni olsam, örneğin Putin'i gördüğüm yerde ya da Lukashenko'yu gördüğüm yerde ya da Aliyev'i gördüğüm yerde Mutlaka onlarla da bir konuşmak isterdim. Onların da görüşünü almak isterdim. Ama yetiniden bir seyahat söz konusu. İşte gidiyorlar, belirli imkanlar onlar için de harcanıyor, devletin imkanları, ve dönüyorlar. Bir yandan da ama soru sormaya çalışan gazeteciler var. Haber yapmaya çalışan gazeteciler var. Onların nasıl engellendiğinde bu program çatısı altında konuşuyorduk. Son örnek işte Fox TV'den geldi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın basın danışmanı bir Adalet Bakanı'nın katıldığı etkinlikte Fox TV muhabirine soru sormamanızı özellikle rica ediyorum diyor. Gazeteciye soru sormamasını salık veriyor ve de orada ağzından bir şey kaçırıyor aslında. Zaten ben sizi buraya almayacaktım. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın şeyi var diyor. Yani buradaki şeyi biz bilemiyoruz tabii. Ankara'daki meslektaşlarımız daha iyi bilir. Hani bir akreditasyon yasağı söz konusu. Zaten Fox TV muhabiri de bunu biliyor. Ama o Cumhurbaşkanlığı etkinlikleri için burası bakanlığın etkinliği falan diyor. Yani artık WhatsApp gruplarında önden sorularını iletip onay almadan soru sorabilecek gazetecinin olmasını istemiyorlar. Veya bakan bey soruları yanıtlayacak şeklinde, aslında bakan bey bir açıklama yapacak şeklinde planlanmış, rutine bindirilmiş açıklamaların dışında gazetecilerin sorusu olmasına tahammül dahi edilemiyor galiba, ne dersin?
Evet Can, az önceki fotoğrafla bunu birazcık kıyaslayarak şöyle bir yorum yapmak istiyorum. Bu şeyde basın danışmanı, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın basın danışmanı Bilal Çetin. Aslında Ankara'daki gazetecilerin çok iyi tanıdığı eski bir gazeteci. Şimdi aslında Bilal Çetin'in şu görüntüyü, yani şu konuşmayının kaydedildiği görüntüyü vermesi hem hükümet hem başta Adalet Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve dolayısıyla siyasi iktidar için büyük bir skandal aslında. Yani böyle bir görüntüyü vermek istemezlerdi. Peki kimdir Bilal Çetin? Bilal Çetin işte ne bileyim Radikal Gazetesi'nde yazan, geçmiş yıllarda Ankara kulislerinden bilgi veren bir gazeteciyken daha sonra hatta zaten şu bu tartışmalar sırasında, yani sansürlemedi, sadece rica etti tartışmaları arasında, işte başta Abdülkadir Selvi olmak üzere pek çok gazeteci Bilal Çetin gazetecidir, gazeteciliği bilir, sansür uygulamamıştır diye neredeyse Twitter'da bir kampanya yaptılar. Bilal Çetin gazeteciyken birdenbire işte daha iktidara yakın bir konuma geliyor. Erdoğan'la ilgili iki tane kitap yazıyor onun. İşte hatta bunlardan bir tanesi Manşetlerin Efendisi Erdoğan gibi bir kitap. Ve 2015 yılında AKP'den milletvekili aday adayı oluyor. Yani aslında Bilal Çetin bu anda gazetecilikten, gazetecilik kariyerini bitirmiş, tamamen bir siyasi kariyere odaklanmış durumda. Ve ondan sonra da işte Başbakanlık basın müşavirliğinden, daha sonra işte çeşitli, en son Bekir Bozdağ'ın basın danışmanlığına kadar giden bir yerde. Yani aslında Bilal Çetin, evet, gerçekten gazetecilere soru sorması gerektiğini bilen bir gelenekten geldiği halde, bir anlamda da bu ricanın sebebi aslında yaptığıyla veya kendisine dayatılan, işte o Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı şeyi dediği şey, o sansür mekanizmasının bir anlamda bunu uygulamaktan duyduğu o nezaketin altında ben açıkçası bir utanç şeyi okudum, bir utanç izlenimi edindim. Ki bu Bilal Çetin'in ilk skandalı da değil bu arada. Çok olmadı, adli yıl açılışında bütün işte Cumhurbaşkanından işte Yargıtay Başkanı, herkesin konuşması, ki sen bunu daha iyi biliyorsun Can, hani bir yayıncı tarafından servis edilen.
Yıllardır Altus adında bir yayıncı Cumhurbaşkanı'nın katıldığı tüm resmi ve özel programların havuz yayınını yapar ve aslında kurumlar kendi kameralarını götürseler de canlı yayın onun üzerinden verilir ve çoğu haberde o Altus'un yayını üzerinden kesilir zaten.
Evet, ve o toplantıda, adli yıl açılışı toplantısında Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan'ın konuşmasının sansürlendiğini hatırlıyoruz. Yani canlı yayın Erinç Sağkan konuşmaya başlayınca verilmedi. O hani bir sansür hikayesi olarak, yani bir sansür örneği olarak epey tartışılmıştı. Fakat bu yani Fox TV'de Yeşim Karacaoğlu o soruyu sorsaydı belki bu kadar etkili olmazdı. bu sansürün nasıl uygulandığına dair bu kadar net bir görüntü ortaya çıkmazdı. Ve fakat hani bir taraftan bunu yapmaya çalışırken öbür taraftan çok daha büyük bir skandala yol açılmış görünüyor. Bu tabii bizim gördüğümüz gerçekten hani ricacı bir dille sansür uygulama çabası ama bu durum tabii ki sokakta aynı şekilde olmuyor. Sokakta işte soru sormaya veya haber yapmaya çalışan gazetecilerin doğrudan fiziksel şiddete maruz kaldığını ve tehdit edildiğini de görüyoruz.
Bir tanesi de şu an yayın yaptığımız mecra olan Medyascope'un emektar ve iyi muhabirlerinden Ufuk Çeri'nin, hatırlarsın, İstanbul'daki, Türkiye'de yaşayan, İstanbul'da yaşayan İranlılar Mahsa Amini'nin ölümünü protesto etmek için buluşmaya çalışmışlardı. Polis onların buluşmasına engel oldu. İranlılar İran'da karşılaştıkları gibi bir kolluk kuvveti tepkisini aslında bir anlamda Türkiye'de de yaşamış oldular. Ve fakat sadece protesto etmek isteyenler değil ya da İranlılara destek vermek isteyenler, kadın haklarına dikkat çekmek için oraya gelenler değil, aynı zamanda son haftalarda, aylarda alışık olduğumuz gibi gazeteciler de bu eylem dağıtma, eylemin görüntülenmemesi sürecinde sert önlemlerle, sert müdahalelerle karşılaştılar. İşte Ufuk Çeri'nin kamerasına yansıyan bir diyalog var. Kendisini haberden uzaklaştırmaya çalışan aslında polis memuru seninle ilgileneceğim diye biraz da böyle müstehzi bir gülümsemeyle şu an ekrana geliyor. Daha sonrasına dair kesilecek bir hesap varmışçasına adeta tehditkar bir ifadeyle konuşuyor. Ve zaten oradaki birçok gazeteci de Ufuk Çeri gibi habere erişimlerinin nasıl engellendiğini ve yer yer güç kullanılarak engellendiğine dair iddialar ve paylaşımlarda bulundular ki bu tek bir olay da değil. Dün cumartesi annelerinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davalar vardı. Cumartesi annelerinin duruşması vardı. Çok sayıda gazeteci, siyasetçi, sivil toplum kuruluşu temsilcisi bir şekilde bunları izlemek, yapılacaksa basın açıklaması yapmak ya da gazeteciyse onu takip etmek adına hep alışık olduğumuz şekliyle adliyelerin önüne gittiler. Ancak burada da oldukça sert müdahaleler oldu. Siyasetçiler, toplumun yakından tanıdığı isimler, işte sol partili Alper Taş adeta darp edilerek gözaltına alındı. Bu, ters kelepçeler takıldı oradaki insanlara. DİSK Basın İş Genel Başkanı Faruk Eren de gözaltına alınan isimlerden bir tanesiydi. Ve tüm bu süreci izlemeye çalışan gazeteciler de, kadın gazeteciler, erkek gazeteciler de yine vücutlarında çeşitli izler, tırnak izleri çıkmasına ya da işte çeşitli itiş kakışlar arasında kalmaları pahasına haberden uzaklaştırılmışlardı ve seçim yaklaştıkça müdahalenin dozu da sanki artıyor gibi gözüküyor. Ne dersin Ceren?
Evet Canlı, yani DİSK Basın Başkanı Faruk Eren hem orada bir aslında basını temsil eden bir gazeteci olarak hem de cumartesi insanlarından bir tanesi olarak abisi için orada bulunan, Hayrullah Eren için orada bulunan bir gazeteci. O da gözaltına alındı ve dolayısıyla duruşmaya katılamadı. Yani kendisini dahil olması gereken duruşmaya katılamadı. Yine dünkü görüntülerde Art TV muhabiri Meral Dan Yıldız'ın bir kadın polis tarafından aslında kollarının böyle neredeyse işte şey yapılıncaya kadar, kanatılıncaya kadar kıstırıldığını görüntüleri paylaşıldı. Ve işin açıkçası onların birazcık hani hem geçmiş olsun mesajları arasında pek çok başka gazeteci de aynı şey tarafından, aynı polis memuru tarafından benzer şiddet şekilde şiddet gördüklerini söylediler. Yine sahada konuştuğumuz başka arkadaşlarımız gittikleri eylemlerde polis şiddetiyle aynı polislerin, yani onları bilen, tanıyan, yani o Ufuk Çeri'nin haberinde bir taraftan dönüp basın dışarı diyor. Yani bu zaten dışarıda olan bir etkinliği basının izlememesi üzerine kurulmuş ve onları artık tek tek alın, tek tek dağıtın gibi birebir aslında onları şey yapan, takip eden polislerin olması bir taraftan da oldukça korkutucu ve gazeteciler bununla da mücadele etmeye çalışıyorlar. Hatırlarsan Gezi eylemlerinin yıl dönümü sırasında pek çok gazeteci, sokakta, Taksim'de makine mühendislerinin önünde şiddet görmüş polisler tarafından. Hatta işte ters kelepçenin gözaltına alınmışlardı. Gazeteciler bununla ilgili bir suç duyurusunda bulundular. Ve o suç duyurusundan bil bakalım ne çıktı? Valilik bu polislerin tespit edilemediği için soruşturulamayacağını söyleyerek soruşturma izni vermedi. Yani aslında gazetecileri birebir tanıyan ve gazetecilerin de kendilerine uygulanan şiddet nedeniyle artık bildikleri bu polislerin yargılanmasının veya soruşturulmasının dahi önünün kapandığı bir şeye geçiyoruz. Sık sık bu sıralarda insan hakları, Türkiye'deki insan hakları konusunda çok ciddi geriye dönüş, hatta bir 90'lara geri dönüldü benzetmesi yapılıyor. Tam da bütün bunların olduğu zamanın öldürülen gazeteci Musa Anter'in davasının zaman aşımından 30 yıl sonra, yani faillerin kimin öldürttüğü esas failin ortaya çıkamadan zaman aşımından düştüğü bir şeyde yaşıyoruz, günlerde yaşıyoruz. Aslında hani geçmişten bugüne, bugün olacaklar olanlar da geçmişte olanlara çok benziyor. Ve işte Türkiye'yi 90'lardaki bu şiddet sarmalı hiçbir yere götürmemişti. Bugün de aynı şekilde gazetecilerin, ne bileyim, istihbarat örgütleri tarafından ya da işte ne bileyim kim olduğu belli değil bir takım anonim hesaplarda, örneğin işte Emre Olur, Sedat Peker'in basın danışmanı olarak nitelendirilen, oysa kendi şeyleri, ifadeleri bir kısmı sızdı sosyal medyada, ben de gördüm. Kendisini böyle tanımlamıyor. Fakat onun hemen arkasından bir takım grafikler, anonim hesaplardan bir takım grafikler ortaya çıktı ve ilgisiz, birbiriyle ilgisiz, hani sosyal olarak da, görüş olarak da birbirinden ilgisiz pek çok gazetecinin Emre Olur'la sırf görüştüğü için irtibat halinde olduğu, ki bunlardan bazıları tamamıyla bunu yalanladı, gözaltına alınacakları veya onlara bir operasyon düzenleneceğine dair bir takım şeyler, sosyal medya hesaplarından bilgiler, grafikler yayılmaya başladı.
Yalanlamasalar ne olacak? Yani gazeteci ulaşıp soru soramaz.
Tabii ki, yani sonuçta gazeteci işte Cumhurbaşkanı'na da işte ne bileyim bir suç örgütü liderine de soru sorabilir yani.
Propagandasını zaten yapmadığı sürece, evet.
Propagandasını yapmadığı sürece, ki o propagandanın da ne olup olmadığı da hani öyle muallakta bırakılacak bir konu da değildir. Dolayısıyla bu yüzden gazeteciler suçlanamaz. Şu anda ben eminim ki orada adı geçen bazı gazetecilerin, hedef gösterilen bazı gazetecilerin en azından tedirginlik yaşadığını ve bu ileride aslında olabilecekler, yani bu şey seçim sürecinde şey arttıkça, yani iş politikaya dönük baskı arttıkça bu tür şeylerin de, haberlerin veya tedirgin edici olayların veya bunlar gerçekten fiiliyata da geçebilir. Türkiye tarihi Emreoğlu'nun ifadelerinden bir takım şeylerin sızması bir anlamda iyi. Ama biliyorsun Şemdin Sakık olayını Can. Türkiye Şemdin Sakık'ın olmayan ifadeleri yüzünden bazı gazetecilerin hedef haline geldiği, hatta Akın Birdal'ın ölümden döndüğü bir suikast, ölümden döndüğü olaylar da yaşadı. O yüzden de biraz tehlikeli bir gidişat olduğunu düşünüyorum ben.
Şöyle küçük bir detay da var. İsimsiz bir görselden bahsettin. Sosyal medyada troller aracılığıyla yayılan ve aslında şöyle demeye çalışıyorlardı. Sedat Peker'in adamı Emre Olur. Emre Olur'la da konuşan şöyle gazeteciler var ve bunlar da örgütle ilişki içinde gibi bir suçlama görseliydi. Fakat orada ilginç bir detay da vardı. O gazetecilerden biri oradaki fotoğrafının aslında biyometrik fotoğraf olduğunu, kimlik ya da pasaportta kullanıldığını ve bunun bu görseli hazırlayan kişinin eline nasıl geçtiğini bilmediğini söylemiş ve acaba resmi kurumlar üzerinden mi böylesi bir şey tasarlanıyor diye ortaya büyük bir soru işareti bırakmıştı. Bu da hakikaten ayrıca dikkat edilmesi gereken bir konu, çünkü bu paylaşımlar isimsiz hesaplardan yapılıyor. Zaten resmi bir hesaptan yapılamaz, söz konusu dahi olamaz. Arada bir suç ilişkisi iddia edilemez bunun üzerinden. Ama bir kanaat oluşturma, belki de bir soruşturmanın toplumda rızasını üretmeye çalışma süreci mi gibi endişeler ve soru işaretleri de doğuruyor açıkçası. Şimdi sen de söyledin, seçime yaklaştıkça iklim sertleşiyor Ceren ve daha da sertleşecek gibi ne yazık ki gözüküyor. Bu çerçevede gazeteciler de sorunlarını konuşmaya, aynı zamanda çözüm bulmaya çalışıyorlar. Habercilik faaliyetlerini sürdürüyorlar. Bu işi daha iyi nasıl yapabiliriz diye düşünüyorlar. Daha geniş kesimlere nasıl ulaşabiliriz diye düşünüyorlar. İşimizi nasıl sürdürülebilir kılarız diye düşünüyorlar. Bu çerçevede bir etkinlik vardı hafta sonu. Gazeteci Dayanışma Ağı İstanbul'da basın özgürlüğünün Türkiye sorunu başlığıyla bir çalıştay düzenlemişti. Çok çeşitli oturumlar vardı. Doğrudur, bazı oturumlar sadece gazetecilerin ilgisini çekebilecek. Örneğin işte basın meslek ilkeleri ya da basın etiği çerçevesinde mevcut tablonun masaya yatırılması şeklinde bazı oturumlar vardı. Ama mesela örneğin avukat ve MLSA eş genel başkanı Veysel Ok ile tip milletvekili Ahmet Şık'ın da katıldığı bir oturum vardı. Orada 1 Ekim'de meclis açılıyor ve dezenformasyon yasası olarak anılan sosyal medya yasası öncelikli kanunla yasalaşma söz konusu olan tekliflerden bir tanesi. Bu bizim gazetecilik evrenimizi, bilgi alma hakkımızı, haber alma hakkımızı ve haber olma hakkımızı nasıl etkileyecek sorusu da sorulmuştu. Şuna da dikkat çekmek gerekiyor Ceren. Yani sadece bir grup gazeteci ve hep o tür etkinliklerde görmeye alıştığımız gazeteciler vardı belki ama uzun zamandır bu tür etkinliklerde mesela belki iktidarın yanında yer alan basın kuruluşlarından birilerini beklemek hayal ama en azından kendini merkez medyada olduğunu ifade eden ya da yeni merkez medya olduğunu ifade eden basın yayın kuruluşlarından hiçbir temsilci, gazeteci göremiyorduk. Dolayısıyla bu bir sorun. Ancak bir diğer sorun bazı şeylerin sadece gazeteciler tarafından tartışılması bence. Çünkü aslında söz konusu olan halkın haber olma hakkı ve haber alma hakkı. Dolayısıyla şu dezenformasyon yasasını konuşmuştuk. Ne yazık ki anlaşılan önümüzdeki haftalarda daha çok konuşacağız. Aslında orada söz konusu olan sadece gazeteciliğin bir darbe dağılacak olması değil. Aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarının, siyasi parti temsilcilerinin, liderlerinin, milletvekillerinin, belediye başkanlarının artık sosyal medya platformlarında ya da internet platformlarında bir takım videoları paylaşamayacaklar. Paylaşırlarsa sıradan vatandaşların dezenformasyon yapmak ve yaymak suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis cezasıyla paylaşabileceği ve aslında özünde siyasetçisinden sivil toplum kuruluşu temsilcisine, sıradan vatandaşına, yurttaşına kadar herkesin haber olma hakkını da yitirebileceği bir süreç söz konusu. Ancak bu hala sadece gazetecilerin ve belirli gazetecilerin sorunuymuş gibi tartışılıyor. Sanırım bu da bir anlamda iktidarın başarısı, bunu kısıtlı bir çevreye, çerçeveye hapsetmek gibi. Bilmiyorum, sen ne dersin?
Can, ben katılamamıştım çok istememe rağmen. Görüntüler sayesinde biraz görme fırsatı buldum. Biraz daha umutlu bir yerden bakarak bitireyim. En azından eskiden böyle bazı gazetecilik toplantıları, bu konuyu yenilenen toplantılarda katılım çok düşük oluyordu. Şimdi gördüğüm görüntülerde katılımın gayet iyi olduğunu, özellikle de genç gazetecilerin ya da belki de öğrencilerin ilgi gösterdiğini görmenin memnuniyetini duyduğumu da belirteyim. Evet, daha çok konuşacağız elbette.
Çok teşekkürler Ceren. Herkese teşekkürler, bizi dinlediniz. İyi günler, ardından iyi hafta sonları.
Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.